Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Filistin aktivist Yahya Sinvar, işgal zindanlarında geçirdi, 22 yıl boyunca sadece edebi bir eser değil, aynı zamanda Filistin halkının öfkesinin ve umudunun sesi olan bir romana imza attı. Diken ve Karanfil isimli kitap, yaşamla ölüm, teslimiyetle direniş, umutsuzlukla umut arasındaki çelişkileri anlatıyor. Bu çelişkiler hikayenin özünde yer alıyor ve bizi Gazze halkının deneyim ve acılarının derinliklerine götürüyor. Bu podcast bu kitabın konusudur. Tarın Radyosu'ndan hepinize selamlar. Yahya Sinvar, Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarihin arka sokaklarında bazen taşlarla, tahtlarla değil, yaralarla, uykusuz gecelerin fısıltıları ile zamanın taşlarına adını kazıyan yüzler çıkar. Yahya Sinvar bir isim değil, ebedi bir efsanedir. Yaşamının dokusunu mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan, kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adam. Gençlik yıllarında barut ve gözyaşı kokularının hakim olduğu Gazze'de kavrulmuş topraklardaki ayak izleri başka bir hikayeyi daha yazmıştı. O bir savaşçı ya da kahraman olarak doğmadı ama tarih bazen insanlara oyun oynar ve onları ya küle ya da elmasa dönüşecekleri bir fırına atar. Yahya Sinvar elmas oldu. Parlak ve keskin. Emeklerini kim sayar? Belki Han Yunus'un dar sokakları, belki de Rafah'ın çökmüş surları, belki de patlama korkusu ile ayın bulutların arkasına saklandığı geceler. Yahya'nın vücudundaki her yara bir hikayeydi. Operasyonun her planı bir destandı. Savaşı kitaplardan değil, kan göletlerinden ve sıcak kumlardan öğrendi. Ve dünya Gazze'yi demir parmaklarının içine hapsederken o gelecek nesillere de yer altında nefes almayı da öğretti. Simvar sadece bir komutan değildi, bir sembol oldu. Umutsuzluktan yükselen, karanlık kuyuların dibinden yıldızları bulup göğe fırlatan bir cesaret sembolü. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin onun ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı geceleri. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'le sınırlı değil, bu en karanlık anlarında içindeki küçük direniş ateşine tutulmuş olan herkese aittir. Yahya Sinvar'ın hikayesi Gazze'nin hikayesidir, asla teslim olmayan bir toprağın hikayesidir. Önceki bölümde Yahya Sinvar'ın ailesiyle tanışmıştık. Bu tarihi kahramanın günlerini çocukluğumuzda 5 yaşındayken hayal ettik. Mısırlı askerlerin sevgisi ve yakınlığı kaybolup inanmazlığın verdiği öfkeye dönüştüğünde Yahya'nın babası ve kardeşi bahçede bir çukur kazdıklarında günlerce, gecelerce o çukurda saklanırlar. Baba ve amca düşmana karşı cepheye gidiyorlar. Bir radyo onlara dış dünyadan haber veriyor. Sonunda Yahya'nın kız kardeşinin annesinin, amcasının oğlunun ve çocuklarının feryat ve ağlamaları topraklarının Yahudiler tarafından işgal edildiğini duyurur. Şimdi ikinci bölümde o karanlık siperden çıkıp çıkamayacakları sorusuna cevap arayacağız. Babam ve amcam geri dönecek mi? Bu bölüm için bizi izlemeye devam edin. Yavaş yavaş bombalama ve patlama sesleri kesiliyor. Geriye yalnızca hafif, dağınık silah sesleri kalıyor. Hava karardıkça sessizlik derinleşiyor. Birdenbire bütün bu sessizlik ve karanlığın ortasında komşuların gürültüsü artmaya başlar. Bu sesin anlamı da komşuların ilk defa saklandıkları yerlerden, siperlerinden veya evlerinden çıktıkları anlamına da geliyor. Ayşe ayağa kalkıp siperden dışarı çıkıp olup biteni izliyor. Bir süre sonra geri döner ve inanamayarak şöyle der. Savaş bitti, çık dışarı. Önce anne ve teyze dışarı çıkarlar. Emniyetten emin olduklarında çocukları çağırırlar. Artık çocukların o karanlık küçük sığınaktan çıkmalarına izin veriliyor. Birkaç gün sonra ilk kez temiz hava soluyorlar. Ancak hava temiz değil, çevrelerindeki yıkılmış evlerden gelen barut ve toz kokusuyla dolu. Yahya şaşkınlıkta harabelere bakıyor, her yerde yıkım görülüyor ve bombalamada birçok mahalle sakininin evi yıkılmış durumda. Yahya da kendi evlerine bakıyor, orası güvenli. Annem hala tehlikede hissediyor. Yahya'nın elinden tutup evine götürür. Eve girerler. Dedemin de sağlığı yerinde. Tek tek onları kucaklıyor, öpüyor. Sonra gelini ve torunlarının sağ olduğu için Allah'a şükrediyor. Babalarının da sağ olup bir an önce evlerine dönmeleri için dua ediyor. O gece amcanın karısı ve çocukları evlerine gitmeyip Yahya'nın babasının evinde yatarlar. Yahya da herkes gibi babasının ve amcasının geri dönmesini ister. Ama o gece onlar gelmez. Geri dönmeleri uzun zaman alacak gibi görünüyor. Siperde birkaç gece uyuyamayan Yahya artık babasını tekrar görebilme umuduyla huzur içinde uykuya dalıyor. Ertesi sabah kampın sokaklarında trafik savaş savaşta akmaya başlıyor. Komşular çocuklarını, akrabalarını, komşularını ararlar, birbirlerinin sağlık ve sıhhatlerini sorarlar. Kendilerini rahatlamış hissettiklerinde sağlıklarına kavuştukları için Allah'a şükrederler. Bombaların isabet ettiği ve evlerinin bir kısmı veya tamamı yıkılanların sahiplerinin akıbetinin ne olduğu da merak konusu. Mahallede çok az sayıda can kaybı yaşandığını, halkın çoğunun sahile veya yakınlardaki koruluklara ve meydanlara kaçtığını ya da siperlere sığındığını fark ederler. Fakat bu barış uzun sürmez. Zira kısa bir süre sonra Mısır bayrakları ile bir grup tank ve askeri cip geliyor. Yardım ve desteğin gelmesiyle sevinç yaşayan direnişçiler mevzilerinden ve siperlerinden çıkıyor. Sevinçlerini havaya ok atarak diri getirirler ve meydanda takviye birliklerini karşılamak için toplanırlar. Ancak konvoy yaklaşırken beklenmedik ve talihsiz bir olay yaşanır. Savaşçılara yoğun ateş açılarak öldürmeye çalışılıyor, ardından tank ve ekipmanlara Mısır bayrağı yerine İsrail bayrağı çekiliyor. Bu onlar için hem tatlı hem de acı bir dönemin başlangıcıdır. İnsanlar savaştan kısa bir süre önce Mısır ordusunun kapları olan yakındaki okullara akın ediyor ve geriye kalanları topluyorlar. Bir kişi bir sandalye alır, diğeri bir masa. Bir kişi bir torba tahıl alıyor, diğeri ise yemek pişirme, araç gereçlerini alıyor. Eğer bunu yapmazlarsa İsrailliler o eşyayı da beraberinde götürecek. Dolayısıyla işgalci rejimin askerleri bu ihtiyaç duyulan malları gasp edip ele geçirmeden önce halk bunları Mısır ordusundan devralmaya hazırlandı. Sanki erimiş ve toprağa gömülmüş gibi onu daha layık görüyorlar. Kimse dükkanlardaki malzeme ve malları gasp ederken kimisi de Mısır ordusuna ait kamplarda kalan silah ve mühimmatı da yağmalıyor. Bu kaos birkaç gündür devam ediyor ve herkesin kendine göre kaygıları, endişeleri var. Bu şekilde birkaç gün geçer ta ki bir gün öğleden hemen önce uzak bir hoparlörden bozuk Arapçayla sokağa çıkma yasağı duyurulur ve bu duyuru birkaç kez tekrarlanır. Herkesin evinde kalması gerekiyor. Dışarı çıkan herkes kendine ölüm riskine atıyor. İnsanlar da itaat ediyor ve evde kalıyor. Askeri cipler sokaklarda hoparlörlerle dolaşarak 18 yaş üstü tüm erkeklerin okulda toplanması çağrısında bulunuyor ve bu kez şunu duyuruyorlar. Bu emre uymayıp okul bahçesine gelmeyenler kendilerine ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadırlar. Yahya'nın evinde herkes endişelidir. Babam ve amcam henüz dönmedi, kardeşim Yahya da dönmedi. Bunların en büyüğü olan Mahmud henüz 18 yaşında bile değildi. Ama dede cesaretle okula doğru yürüyor. Bir asker onu sokakta görüyor. Güçsüz olduğunu anlayınca bağırarak eve dönmesini ister. Dede de ailesinin yanına dönüyor. Bu emir hoparlörlerden yapılan anonsla bitmiyor, ancak birkaç dakika sonra çok sayıda işgalci rejim askere birkaç gruba ayrılarak, silahlanarak her eve saldırarak okula gelmeyen erkekleri bulmaya çalışıyor. Askerler bunlardan birkaçını bulup hiç tereddüt etmeden vurarak vahşice öldürürler. Mahallenin erkekleri okulda toplanıyor. Askerler onları okul bahçesinde sıkı sıralar halinde sarıya diziyor. Her taraftan onları çevreliyor ve tüfeklerini de üzerlerine doğrulturuyorlar. Erkekleri toplama görevi tamamlandıktan sonra üstü kapalı bir askeri cip okul bahçesine girer. Arabadan bir adam iniyor. Adam sivil giyimli ama aynı zamanda işgalci güçlerin mensubu ve bütün askerler ona itaat ediyor. Askerler adamın emri üzerine adamların birer birer ayağa kalkıp cipin önünden geçmelerini ister. Erkekler itaat etmeye zorlanıyor. Böylece kalkıp teker teker uzaklaşıyorlar. Bu sırada arabanın kornası duyulur. Bu bip sesi bir sinyaldir. Korna çalınca askerler arabanın önünde yürüyen kişiye doğru koşuyorlar. Onu vahşice yakalayıp zorla ve aşağılayıcı bir şekilde arka bahçelerden birine sürüklerler. O avluda ana okul avlusundan çok daha fazla ve yoğun bir şekilde korunuyorlar. Geçerken korna çalan birinin işgalciler tarafından tehlikeli olduğuna karar verilerek yakalandığı çok açık. Bu işlem son kişiye kadar devam eder. Arada sırada bir korna sesi de duyuluyor ama bir arabanın önünden geçerken korna çalınmayan kişi bahçenin diğer etrafında da oturuyor. Görev bitti. Sivil giyimli bir subay ayakta duruyor ve zar zor ama tamamen anlaşılabilir bir şekilde Arapça konuşuyor. O şöyle diyor: "Ben Ebu Eldeb. İsrail istihbarat görevlisiyim ve bu bölgenin sorumlusuyum. Daha sonra Arap yenilgisinden sonraki yeni koşullar hakkında uzun bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor: "Ben bölgede sorun değil, barış ve disiplin istiyorum. Güvenliğe karşı çıkan herkes idam ve hapis cezasına çarptırılıyor. Ofisimin kapısı IDF güvenlik teşkilatından herhangi bir hizmet isteyen herkese açıktır." Sonra orada bulunanların teker teker sakin ve karışıklık yaratmadan oradan ayrılmalarını ister. Adamlar kalkıp evlerine doğru yürüyorlar. Okul kapısından çıkan herkes sanki kesin ölümden kurtulmuş gibi hissediyor. Mahalleden yaklaşık 100 kişiyi toplamışlar. Erkekler kuruldukları için minnettardı. Ancak arkadaşları ve akrabaları için endişeliydiler. Askerlerin arka bahçeyi kilitlediği genç ve orta yaşlı adamlar. Peki onların akıbeti ne olur? Ebu Eldeb cipini ikinci grubun toplandığı avluya doğru sürüyor. Tekrar adamlara teker teker cipin önünden geçmelerini söyler. O stresli an tekrarlanıyor. Bu kez kişiyi alıp bip sesi duyulana kadar duvara dönük tutuyorlar. Geçip gidenler korna çalınmadığı halde bahçenin köşesine alınıp orada kaygılı tedirgin bir şekilde oturuyorlar. Duvara karşı duranların kaygısı çok yüksektir. Çünkü ölümlerinin yakın olduğunu biliyorlar. Bunlardan 15 tane var. Subay Ebu Eldeb birkaç askere ateş emri veriyor. Sonra askerler tüfeklerini kaldırıp diz çökerler. İşte bu 15 kişi hedef alıyorlar. Ölüm anı gelir. Askerler arkadaşlarının ve komşularının gözü önünde 15 adamı vurup öldürüyorlar. 15 can, 15 hayat, hayaller, özlemler, 15 adam kaybolup gitti. Avlunun köşesinde oturan adamların gözlerinde ve yüreklerinde ağır bir hüzün duyuluyordu. Şaşkınlık, öfke ve çığlıkların boğazlarında düğümlendi bu durumdalar. Askerler onlara doğru yürüyorlar ve adamların başlarından ve yüzlerinden terler damlıyorken onları sıkıca yukarı kaldırıyorlar. Acımasız askerler adamların gözlerini siyah bir bezle kapatıyorlar. Sonra ellerini arkadan bağlayıp otobüse bindiriyorlar. Otobüs Mısır sınırına doğru ilerliyor. Oraya vardıklarında askerler esir alınan adamların gemiden inip Mısır sınırına geçmelerine emrederler. Erkekler direniyor. Kalpleri katılıktan kararmış, askerler onları tehdit ederek şöyle diyorlar:
ileriye doğru hareket etmeyen, arkasına bakmayan herkes ölünceye kadar vurulacaktır. Düne kadar aileleriyle birlikte yaşayan bu genç ve orta yaşlı babalar ve oğullar şimdi gözleri ve elleri bağlı. İnsanlıktan nasibini almamış askerlerin karşısında ölmekten başka çareleri yok. Bu acılar hiç bitecek mi? Gözleri bağlı adamların akıbetini öğrenmek için bir sonraki bölümü dinlemeye davet ediyoruz. Yahya Sinvar'ın çocukluğu işgalin gölgesinde büyüyen binlerce Filistinli çocuğun örnek çocukluğudur. 1967 işgali Filistin'in coğrafyasını değiştirmekte kalmadı. Aynı zamanda kurtuluşun tek yolunun direniş olduğunu düşünen bir kuşağın kaderini belirledi. Bugün Sinvar ve çağdaşlarının anlatısı Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkın haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağını hatırlatıyor. Bu cümle Yahya Sinvar ve onun gibi pek çok kişinin çocukluğunda anlaşılan ve bugün bile Filistin halkının yüreğinde canlılığını da koruyan bir ruhtur. Toprağımızın toprağından yetişiyoruz. Asla ölmeyeceğiz. Muhterem dinleyiciler, bu podcast'in de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İzdivaç Kutsal Birleşme Anlaşması.
Zilhicce ayının birinci günü varlık aleminin iki pak ve şayeste insanı yani İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma'nın izdivaç yıl dönümüdür. Bugün İran'da izdivaç günü olarak adlandırılmıştır. Bu günü saygıyla anmak, izdivaç fiilinin toplumu yüceltmek ve insan soyunu sürdürmek bakımından ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.
Bir gün Hazreti Ali aleyhisselam Allah Resulü'nün huzuruna çıktı ve uzun bir sohbetin ardından o Hazreti'ye şöyle arz etti. Ya Resulullah, sen dünya ahiret benim sığınağım ve dayanağımsın. Ya Resulullah, şimdi bana karşı bu denli riayet etmelerine bakarak bir eş ve bir ailem olsun istiyorum ki onlarla alışayım. Ya Resulullah, Ben sizin huzurunuza geldim ve kızınız Fatıma'nın eşim olmasına müsaade etmenizi talep ediyorum.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem eşi Ümmü Selma o anı şöyle anlatıyor. Baktım ki Resulullah'ın mübarek yüzü sevinçten parladı. Ardından Emirül Müminin'in mübarek yüzüne bakıp tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Ey Ali, acaba senin bir şeyin var mı ki ben Fatıma'yı sana vereyim? Ali aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Annem babam sana feda olsun. Benim yaşamımda sizden gizli saklı hiçbir şey yoktur. Benim sadece bir kılıcım ve bir zırhım ve bir devem vardır ki onunla da su taşırım ve bunlardan başka hiçbir şeyim yoktur. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ali, senin kılıcından sana bir kazanç gelmiyor. Zira onunla Allah yolunda cihad edeceksin ve Allah'ın düşmanlarıyla savaşacaksın. Deveni de hurma ağaçlarına su vermek ve su taşımak ve yolculuğunun yükünü taşımak için kullanacaksın. Ben Fatıma'yı sana zırhın karşılığında eş olarak veriyorum.
Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın düğün merasimi Yüce Allah'ın emri üzerine ve gayet sade ve büyük bir coşku ve sevinçle düzenlendi. Bu iki büyük insanın ortak yaşamının temelleri ise yardımlaşma, takva ve ihsan gibi durumlardı. Düğün gününde Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Ali! Fatıma senin için iyi bir eştir ve eğer o olmasaydı dünyada sana uygun eş bulunamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem daha sonra da kızı Hazreti Fatıma'ya döndü ve şöyle buyurdu. Zehracığım, Ali senin için iyi bir eştir ve eğer o olmasaydı bu dünyada sana uygun eş bulunamazdı.
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere Zilhicce ayının birinci günü varlık aleminin iki pak ve şayeste insanı yani İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın izdivaç yıl dönümüdür. Bugün İran'da izdivaç günü olarak adlandırılmıştır. Bu günü saygıyla anmak, izdivaç fiilinin toplumu yüceltmek ve insan soyunu sürdürmek bakımından nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ama maalesef günümüzde izdivaç meselesi sosyal bir soruna dönüştüğü gözleniyor. Nitekim insanlar izdivaçtan sakındığı veya mümkün mertebe geciktirdiği kadar sapkınlıkların da bir o kadar arttığı ifade ediliyor.
Bazı sosyologlara göre Batı'nın yeni anlayışında aile ve izdivaç artık birliktelik ve yakınlık kurumu olmaktan çıkmıştır. Batılı genç çiftlerin gözünde izdivaç tamamen özgür seçenek çerçevesinde ve romantik aşk temelinde gerçekleşen bir nevi anlaşmadır. İzdivaçtan böyle bir algılama başlı başına karı koca olma kavramını olumsuz etkiliyor. Zira aşk duygusu geçici bir durum olduğundan insanlar aşk temelinde ilişkilerini yıldırım hızı ile kurdukları gibi aynı hızla birbirinden kopabilmektedir. Bir başka ifadeyle batılı toplumlarda çiftler bizzat birbirini eş olarak seçiyor ve bu seçimde ebeveynin hiçbir etkisi ve müdahalesi bulunmuyor. Batılı toplumlarda eş seçerken en önemli etken seçilen kişinin seçen kişinin aşk ideallerine uymasıdır.
Bu yüzden batıda izdivaç fiili yerine bir nevi iki kişilik ortak yaşama ve izdivacın getirdiği her türlü yükümlülükten bağımsız bir sürece bıraktığı ve bu da pratikte bir kadınla bir erkeğin evlenmeden aynı evde ve birlikte yaşamasına dönüştüğü gözleniyor. Bu tür evlilik dışı ortak yaşamın örneklerine İsveç ve Almanya gibi ülkelerde çok rastlanıyor. Almanya'da bir araştırma merkezinin raporunda belirtildiği üzere günümüzde batılı toplumlarda birçok genç kız ve erkek 20 yaşından sonra giderleri ev kirasını veya eğitim bedelinin birlikte karşılamak amacıyla evlenmeden birlikte yaşıyor. Raporda bu yüzden evlilik dışı çocuk sahibi olmanın kabahati de önemli oranda azaldığı ve öte yandan evlilik dışı doğan çocukların sayısı da hızla arttığı ve bu meselede erkeklerin evlenmek istememelerine yol açtığı kaydediliyor.
Ancak Asya ülkelerinde izdivaç meselesi bazı inişli çıkışlı süreçlerine rağmen artan bir süreç izlediği ve Asya ülkelerinde evlenme oranı sürekli arttığı belirtiliyor. Bu mesele aslında Asya milletlerinin dini inançlarından kaynaklanıyor. Dini inanç ve kültür her insanın kişiliği ve düşüncesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ve yaşam tarzını ve güncel faaliyetlerini ve ilişki biçimini etkiliyor. İslam kültüründe izdivaç kutsal bir bağdır ve insanın pak kalmasında ve gönlünün temiz olmasında etkili bir etkendir. İzdivaç sayesinde insanın cinsel asi içgüdüler kontrol altına alınır ve insanda sapkınlık eğilimi geriler ve birçok sapkınlığa yol açan nefsani heva ve hevesler dizgine vurulmuş oluyor.
İzdivaç, aile ocağının temel taşı ve iki genç insanın gönül birlikteliği ve gelişmelerinin temel etkeni sayılıyor. İnsanlar düşünce ve iman ve şayeste evlilik sayesinde yaşamın zorluklarına galip gelebilir ve başarısızlık vadisinden saadet ve mutluluk vadisine bir yol bulabilir. Bu yüzden beşeri toplumlarda ahlak ve hukuk düşünürleri aile ocağını güçlendirmeye büyük özen gösterir ve izdivaç ilahi, değişmez sünnet olarak bu sürece yardımcı olur ve insanlar izdivaç fiilini fıtri ve doğal bir gereksinim ve kemale erme vesilesi olarak algılar.
Aile kutsal bir bağın ürünüdür. Günlük yaşamın gerginliklerinden kaynaklanan birçok psikolojik sorun, sağlıklı ve normal bir aile sayesinde düzelir ve telafi edilir. Bu yüzden aile meseleleri üzerinde yapılan araştırmalar evlenen insanların genelde evlenmemiş insanlardan daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu göstermektedir. Gerçi ailenin tamamen ters bir şekilde insanın yaşamında ciddi bir gerginlik kaynağı da olabilir. Fakat eğer aile içinde sağlıklı yaşam kriterlerine uyulursa her türlü gerginlik önlenebilir ve aile dengeye ve sağlığa kavuşur. Evlenmek ve bu amelde sosyal ve kültürel bir olay olarak başarılı olmak, aile ocağının kurulmasında temelli rol ifa ettiğinden büyük önem arz ediyor. Öyle ki evlenmeden aile ocağının pek açık ve net bir kavram ifade edemeyeceği söylenebilir. Gerçekte her toplumun huzur ve güvenliği sağlıklı izdivaç ve sakin aile ocağının kurulmasına bağlıdır.
Bir çiftin izdivaçla kutsal birleşmesi, gençlerin gergin ve muzdarip ruhlarını huzur sahiline doğru yönlendirir ve safa ve samimiyet denizinde yüzmelerine vesile olmakla beraber iki gencin birlikte neşeli ve mutlu bir yaşam başlatmalarına temel oluşturur. Gerçekte erkeğin kadına yönelik eğilim ve kadının yanında huzura kavuşması Yüce Allah'ın kadın ve erkek cinsine sunduğu ilahi nimet ve rahmettir. Nitekim Rum suresinin 21. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurur. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Gerçekte izdivaç iki gencin birlikteliği ve irtibat kurmaları için en ideal ve en güzel fırsat olmakla beraber iki insan arasında derin sevgi ve saygı ve yakınlık yaratır ve Yüce Allah katında en yüce ve en sevilen değerlerin hayata geçirilmesine vesile olur. İslam peygamberi, İslam dininde Allah-u Teala katında izdivaç amelinden daha sevilen ve takdir edilen bir amel olmadığını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri ve İslam aleminin büyük alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi şöyle diyor. İzdivaçtan sonra insanın kişiliği sosyal bir kişiliğe dönüşür ve erkek kendini, eşi ve ailesini korumak ve evlatlarının geleceğini temin etmekle yükümlü hisseder ve bu yüzden tüm yeteneklerini ve gücünü kullanmaya ve kapasitelerini en ideal düzeyde kullanmaya başlar ve daha fazla gelişmeye nail olmak ister. Kur'an-ı Kerim Nur suresinin 32. ayetinde izdivaç hakkında şöyle buyuruyor. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Batılı filozof Bertrand Russell, İranlı büyük alim Allame Muhammed Taki Caferi'den naklen, İslam dini izdivaca bu kadar değer verdiğini ve bunu bir kanun olarak belirlediğini sorunca, Allame Caferi şöyle karşılık verir. İslam dini izdivaçla gerçek insanı yaratmak ister ve burada mesele insan ve insaniyettir.
Batılı ünlü tarih yazarı Will Durant aynı bağlamda şöyle diyor. Eğer izdivacın olması gereken yıllarda yapılması için bir yol bulunursa, fuhuş, ruh hastalıkları, beyhude yalnızlıklar, uygunsuz inzivaya çekilmeler ve yaşamı lekeleyen cinsel sapkınlıklar yarı yarıya iner ve gençlerin cinsel aşkı ekonomik güçlerinden daha erken başlar. Biz bu gelişmeden korkmamalıyız ve o aşkın solup ölmesine izin vermemeliyiz.
Belki de bu yüzdendir ki İmam Ali aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurur. Ahmak ve cahil insanlarla evlenmekten sakının. Zira cahil ve ahmak insan yaşam gemisini güvenli ve sağlam bir limana ulaştıramaz ve evlat yetiştirmede ve çocukların bakımında sıkıntı yaşar. Unutmamak gerekir ki akıl, hikmet, maslahat ve çoğun gereksinimlerine göre gerçekleşen bir izdivaç, derin ve kalıcı olduğu gibi sağlıklı bir ailenin de simgesi olur. Bu tür ailelerde karı koca birbirini görmek için sürekli sabırsızlanır ve buluşunca birbirini anlatacakları çok şeyleri vardır. Bu tür karı kocalar bir araya gelince aralarında sıcak bir diyalog başlar. Sağlıklı ailenin içinde her daim güven duygusu hakimdir ve aile üyeleri birbirine rahatlıkla inanır ve birbirinin doğruluğundan asla kuşkulanmaz. Bu tür aileler sözde ve amelde iletişimde sorun yaşamaz ve ayrıca birbirinin ihtiyaç ve isteklerinin doğal karşılar ve aralarında sürekli saygı ve sevgi hakimdir.
Değerli dinleyiciler, İzdivaç Kutsal Birleşme Anlaşması isimli programımızı dinlediniz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklarda özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı güzel yerlerini ve en son eyaletin merkezi Şiraz kentini gezdik ve kentin tarihi geçmişiyle tanıştık. Geçen bölümde ayrıca Şiraz kentinin tarihi eserleri İslam öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını anlattık. Ardından Şiraz ve çevresindeki İslam öncesi bazı eserleri gezdik. Bugün ise Şiraz kenti ve çevresinin İslami döneme ait tarihi eserlerini gezmek istiyoruz. Gerçi Şiraz kentinin mazisi Hahameneşilere kadar uzanıyor. Fakat esas ün ve itibarını İslami dönemden kazanıyor. İslami dönemde Şiraz kenti bir hayli gelişti. Hatta 4 dönem başkent olarak seçildi. Şiraz kenti de İran'ın diğer önemli kentleri gibi tarih boyunca engebeli günleri geride bıraktı. Bu kent ne zaman başkent ve iktidar merkezi olarak seçildiyse imarlı hale geldi ve ne zaman hükümdarların gazabına uğradıysa zorlu ve durgunluk dolu günler yaşandı. Öte yandan bu kentte her dönemde o dönemin mimarisine göre binalar inşa edildiğinden Şiraz kenti İran'ın geçmişteki gelişmelerini yansıtan çeşitli görünümlerde güzel binaları barındırıyor. Kentte Moğol, İlhaniler, Safaviye, Gacarlar ve Zendiye iktidarlarında kalma çok önemli ve değerli binalar ve tarihi eserler bulunuyor. Bu arada Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait binaların ve tarihi eserlerin ayrı bir önem arz ettiği gözleniyor. Zendiye iktidarının kurucusu Vekilül Rüyaya lakaplı Kerim Han Zend 1750 ile 1779 yıllar arasında İran'ı yönetti. Kerim Han Zend Şiraz kentini başkent olarak seçti ve geriye çok değerli eserler miras bıraktı. Kerim Han'ı Erki, Vekil Çarşısı, Vekil Camii, Nazar Bahçesi ya da Pars Müzesi, Vekil Hamamı, Divanhane Binası ve diğer birçok tarihi bina turistlerin ilgisini çeken kentin önemli binalarıdır. Şimdi seyahatimiz el verdiği kadar Zendiye dönemine ait tarihi binaları gezmek istiyoruz. Ancak bundan önce biraz da Zendiye dönemine ait mimarinin özelliklerinden bahsedelim. Zendiye mimarisi aslında Safaviye döneminin mimarisinin devamı sayılır. Fakat bu tarzda biraz daha sadelik ve biraz daha yenilik göze çarpıyor. Zendiye dönemine ait tarihi binaların en önemli özelliklerinden biri emsalsiz dayanıklılığı ve Şiraz yöresinin iklimine uyum sağlaması, böylece İran mimarisinde çok güzel bir tarz olarak yerini almasıdır. Asalet ve iç tasarıma ağırlık vermek Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliğidir. Şöyle ki binanın iç mimarisine daha çok önem verilir ve alçı işleme, boyama, fayans işleme gibi sanatlar iç mimaride geniş çapta kullanılır. Zendiye binaları ayrıca oldukça dayanıklıdır. Öyle ki hatta en ağır depremler bu binaları pek fazla etkileyememiştir. Bu binalarda Eyvanlar iki sütun üzerinde ve oldukça güzel ve uygun biçimdedir. Sütunlar ise tek parça taştan, bazen de sade ve bazen üzerinde haccarların işlemeleri yer alacak biçimdedir. Ki bu da Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliği sayılır. Zendiye dönemine ait binalara Kerimhane Erki veya Kalesi ile başlamak istiyoruz. Kerimhane Kalesi, Zendiye Devleti'nin kurucusu Kerimhan Zend'in sarayı ve hareminden oluşuyordu ve Kameri 1180 yılında Kerimhan'ın emri üzerine inşa edildi ve hali hazırda Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Kerimhane Erki binasının ayakta duran bölümü sadelik, zerafet, dayanıklılık ve yenilik bakımından emsalsiz bir bina sayılır. Bu erk aslında dikdörtgen şeklinde bir kale ve yüz ölçümü de 4000 metrekaredir. Kalenin her bir kenarında tuğladan 15 metre yüksekliğinde bir kule inşa edilmiştir. Kalenin kuzey, güney ve batı kenarları arasında bir salon ve iki büyük odadan oluşan geniş bir eyvan yer alır. Kaleyi çevrelerin hisar ve kulelerin üzerinde tuğla ile işlenen motifler ve binanın ihtişamına ve azametine katkı sağlamış, çok güzel bir zarafet kazandırmıştır. Erkin içindeki odalar ve alanlar çok güzel resimlerle süslenmiş ve ortasındaki ağaçlar ve bahçelerde oldukça güzel ve hoş bir yeşil alan oluşturmuştur. Kacarlar döneminde Kacar hükümdarların Zendiye Hanedanı ile husumeti yüzünden binadaki tablolar ve fayans işlemeler tahrip edildi ve yerini Kacarların resimleri ve süslemeleri aldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ise binanın asaleti korunarak yeniden restore edildi ve duvarların üzerindeki alçı işlemelerin altından çok ilginç tablolar çıkarıldı. Şimdi seyahatimizin devamında Vekil Çarşısı'na şöyle bir uzanıyoruz. Bu çarşı da Zendiye döneminin ünlü eserlerinden biridir ve Hicri Şems'i 1315 yılında İran'ın kültür miras listesinde kayda geçmiştir. Vekil Çarşısı mimari açıdan önem arz ediyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisi eski İran mimarisinden pek farklı sayılmıyor ve Safavi Kralı Abbas'ın inşa ettirdiği Lar Çarşısı'ndan ilham alınarak inşa edildiği belirtiliyor. Ama yine de bu çarşı daha sonra inşa edilen çarşılara örnek oluşturduğu anlaşılıyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisinde yüksek çatılar ve aydınlatma sistemi çarşının içinde gerekli olan aydınlığı ve ısıyı temin ediyor. Öyle ki çarşı kışın sıcak ve yaz aylarında serin hissediliyor. Vekil Çarşısı içindeki kervansaraylarıyla her zaman kentin ekonomisinin kalbi ve ticaretin büyük merkezlerinden biri olmuştur. Bugün bu geleneksel çarşı eskisi gibi iktisadi, hareketli yaşamını sürdürüyor ve birçok ürün ve özellikle el sanatları ürünleri bu çarşıda tüketicilere sunuluyor. Camii de Zendiye döneminin bir başka önemli tarihi eseridir. Caminin yüz ölçümü 11.000 metrekaredir ki bu alanın 9.600 metrekaresi cami binasını oluşturur. Caminin avlusu tamamen geniş taşlarla döşenmiştir. Avlunun ortasında yer alan havuz tek parça büyük ve eşsiz taşlardan inşa edilmiştir. Peki caminde eyvanlar ve yazlık ve kışlık şebistanlar dikkat çeken yapılardır. Yine camide çok sayıda kitabenin üzerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri çok güzel hatlarla yazılmış ve camiye ayrı bir güzellik ve bereket kazandırmıştır. Vekil Camii'nin hemen ötesinde Vekil Hamamı vardır. Bu hamam bazı açılardan İran'da emsalsiz sayılır. Vekil Hamamı İran'ın en büyük ve en değerli tarihi hamamlarından biridir. Bu hamam birbirine bağlı 4 bölümden oluşuyor. Hamamın girişinde çatısı çok güzel alçı işlemeli olan sekizgen bir alanla karşılaşıyoruz. Bu alanın ortasında büyük bir havuz yer alıyor ve etrafında daha küçük havuzlar göze çarpıyor. Çatının alt işlemesi Alçı, İslam peygamberinin miracını ve İran'ın bazı eski masallarını yansıtıyor. Vekil hamamı kendi çağının mimarisinin en gelişmiş teknikleriyle inşa edilmiş ve hamamın iç alanının sıcak kalması ve soğuk havanın içeri sızmasını engellenmesi için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Günümüzde vekil hamamı geleneksel sanatların daimi sergisi olarak kullanılıyor. Pars Müzesi binası da Zendiye döneminin ünlü tarihi eserlerinden biridir. Pars Müzesi'nin bulunduğu yer eskiden Nazar Bahçesi adında geniş bir bahçeydi ve Kerimhane Erki ve Pars Müzesi bu bahçede yer alıyordu. Pars Müzesi adıyla anılan sekizgen şeklindeki bina Kerimhan döneminde çeşitli ülkelerin elçileri ve konukların ağırlandığı muhteşem bir mekandı. Kerimhan'ın vasiyeti üzerine öldükten sonra cenazesi binanın doğusunda yer alan ve kralın ikametgahı sayılan yere defnedildi ve vekil mezarı olarak adlandırıldı. Bu bina sekizgen biçiminde inşa edilmiş ve içi de tek parça taşlar ve fayansla süslenmiştir. Süslemelerin konusu ise avlanma alanlarının manzaraları ve İran'ın eski masallarıdır. Binanın iç süslemelerinde mukarnes işleme ve diğer süsleme teknikleri dikkat çekiyor. Bu bina Hicri Şemsi 1315 yılında müzeye dönüştürüldü ve içinde tarihi eşyalar sergilenmeye başladı. Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait geriye kalan tarihi eserler bu anlattıklarımızla da sınırlı kalmıyor. Bundan başka Cihannima Bahçesi, Divanhane, Şah Şuca Mezarı ve diğer birçok tarihi bina Zendiye döneminde Şiraz kentinin ihtişam ve azametini hatırlatıyor. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim, şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu. Hazreti İbrahim Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazretin yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmişti. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazretin yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazreti kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu.
O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı. Hazreti İbrahim pak fıtratı itibarıyla muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısını yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir." Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum. Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer, Hazreti İbrahim aleyhisselamın sözlerine öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş." Ancak Hazreti İbrahim Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. Ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur." Buna rağmen Hazreti İbrahim Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz." Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Allah-u Teala da lütuf ve merhametini o Hazret'ten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allah-u Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamının bir bölümüne işaret etmiştir. Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim aleyhisselam, hiç zaman kaybetmeden kavmi ile taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O Hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün, gece karanlığı basınca kavmiden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek "Bu benim Rabbim" dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise "Batanları sevmem" dedi. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur" dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu. Ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi. Ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi. Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı. O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu. Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladılar. Bazıları şöyle dedi. Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir. Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince sordular, "Acaba sen mi bizim putlarımıza böyle yaptın?" Hazreti İbrahim, halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi, "Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisinden sorun." Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o hazret putların böyle bir şey yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardından kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine "Zalimler sizlersiniz, sizler" dediler. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun" dediler. İbrahim öyleyse dedi, "Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?" Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim, insanlara insan olmayı öğreten ve onları hidayete erdirmek, dünya ahiret saadetlerine güvence altına almak ve Allah'a kulluk ve ibadet etmeye davet etmek için nazil olan ilahi kitaptır. Kuşkusuz bu semavi ve ilahi kitabın azametini anlamak, beşerin kısıtlı idrak gücünün çok çok üstündedir. Bu yüzden Kur'an'ın azametini ve faziletinin çeşitli boyutlarını tanımak ve anlamak için kaçınılmaz olarak bu muazzam kitabın tüm sırlarını bilen ve ilahi ilimleri taşıyanlara da yani İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'ne başvurmak gerekir. Bu büyük insanlara başvurmak bizlere Kur'an-ı Kerim'in azametini idrak etmekte yardımcı olacaktır.
İslam peygamberi bir rivayette şöyle buyurmakta: Kur'an-ı Kerim Allah'ın sofrasıdır. O zaman elinizden geldiğince bu ziyafetten yararlanın. Kur'an-ı Kerim aydın nur ve yararlı ilaçtır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Çünkü Yüce Allah onu öğrenmekle sizi onurlandırır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Kerim tilaveti imanı geliştirir.
Kur'an-ı Kerim, ilahi hidayet kitabı ve İslam peygamberinin de ebedi mucizesidir. Kur'an sözcüğünün anlamı kıraat etmek ve okumaktır. Dolayısıyla bu ilahi kitabın muhtevasına ulaşabilmek için atılması gereken ilk adım bu kitabı okumaktır. Böyle insan içindeki kavramları öğrenir ve talimlerine de uygulamak suretiyle ilahi hidayete erebilir. Bu yüzden Allah'ın kitabını okumak ve böylece dünyevi ve uhrevi saadete ermek hem bu semavi kitabın ayetlerinde ve hem de Ehl-i Beyt hadislerinde sık sık vurgulanmıştır. Yüce Allah, Müzemmil suresinin son ayetinde mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim okunmasını da buyurmuştur. İslam peygamberinden bir rivayetten en mümin insan, en çok Kur'an-ı Kerim tilavet eden kişi olduğunu öğreniyoruz. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: Mümin insanın Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra veya öğrenme esnasında vefat etmesi uygundur.
Tahran Radyosu.
İnsan büyük bir şahsiyetin huzuruna çıktığında gayet nezaketli ve tertemiz bir görünümle bu şahsiyetin huzuruna çıkmaya özen gösterir. Kur'an-ı Kerim kıraati de bir nevi bu semavi kitabın ve esas sahibi yani Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gerçekte Yüce Allah ile konuşmaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette şöyle okumaktayız: Kim Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an-ı Kerim okusun. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan kendini Yüce Allah'ın kelamının muhatabı olarak görür. Yüce Allah bizimle konuşurken Hak Teala huzuruna çıkmanın tüm şartlarını ve adabını yerine getirerek daha fazla yararlanmalı ve Yüce Allah'ın sevgi ve merhametinden faydalanmalıyız.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kelamı olduğundan bu semavi kitabı okumanın başka kitapları okumaktan çok daha farklı olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden karinin bazı adaba uyması şarttır. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim okurken temiz ve pak olmaktır. Yüce Allah Vakıa suresinin 79. ayetinde ona ancak temizlenen insanların dokunabileceğini buyurmaktadır. İşte bu yüzden insan Kur'an-ı Kerim'i eline almadan önce abdest alması vaciptir ve genelde insanın kıraat sırasında abdestli olması müstahaptır.
Ağzın sağlık kurallarına uymak Kur'an-ı Kerim tilavetinden önce tavsiye edilen bir başka konudur. Rivayetlere göre İslam peygamberi ibadet sırasında ve özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve gece namazından önce misvak kullanıyor ve bu ameli Müslümanlara tavsiye ediyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. O Hazrete Kur'an-ı Kerim yolunun ne olduğu sorulur. Allah Resulü ağzınız diye buyurur. Yine sahabe şöyle sorar: Nasıl temiz tutalım? O Hazret misvak kullanın diye buyurur.
her işi yerine getirmek için bir takım hazırlıklar yapılması gerekir. Kur'an-ı Kerim havasına girmek için insanların hazırlanması da gerekir ve bu hazırlık dua etmekle olur. Kur'an-ı Kerim'e başlarken masum imamlardan birçok dua nakledilir. Burada İmam Sadık Aleyhisselam'ın okuduğu duayı aktarmak istiyoruz. O Hazret şöyle duada bulunur. Ey Yüce Rabbim, bu Kur'an senden Elçin Muhammed bin Abdullah'a nazil olan kitap olduğuna ve peygamberinin dilinden cari olan senin kelamın olduğuna şahadet getiriyorum. Ey Yüce Rabbim, senden Kur'an'a bakışımı ibadet ve kıraatımı seni anma ve zikretme ve ayetlerini düşünmeme ibret yapmanı niyaz ediyorum ve beni senin Kur'an-ı Kerim'deki vaazlerine beyan ederek günahlardan sakınan kimselerden yap. Ey Yüce Rabbim, beni senin dininin talimlerine öğrenerek ayetlerini ve ahkamını düşünenlerden yap.
Yüce Allah Nehl suresinin 98. ayetinde şöyle buyurmakta. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'a sığınmak Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim karilerini emrettiği hükümlerdendir ve İslam peygamberi tilavete başlamadan önce mutlaka kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" cümlesini tekrarlardı. Kuşkusuz bu sığınma hakiki anlamda olmalı ki etkili olsun. Yüce Allah da bize kucak açsın ve bizleri Kur'an-ı Kerim ile ıslah etsin.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine şöyle emrediyor. Yaradan Rabbinin adı ile oku. Kur'an-ı Kerim'in tüm sureleri Tevbe suresinin dışında Besmele ile başlar. Gerçekte Bismillah sözcüğü Müslümanların kutsal şiarıdır ve her amelin veya her sözün başında beyan ediliyor ve böylece o amel veya söz Yüce Allah'ın adı ile mühürlenmiş olur. Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu bu semavi kitabı yazılarının üzerinden okumaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sahabelerinden İshak bin Ammar o hazretten sorar. Canım sana feda. Ben Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorum. Acaba onu ezberden okusam mı daha iyi yoksa yazılanın üzerinden mi? İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Onu oku ve mushafına bak. Çünkü daha iyidir. Acaba mushafa bakmanın ibadet olduğunu bilmez misin?
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Kıymetli dinleyiciler, bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6040 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.